Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ben paylaştım zaten. Siz de çağırın bütün dostları gelsinler. Bu sabah önce bir itiraf. Aslında yayının içeriği benzerdi de başlığı da biraz farklıydı. Bu sabah okuduğum, saat böyle 7 civarı okuduğum bir yazı o kadar asabımı bozdu ki. Bugün Türkiye'de yapılmaya çalışılanın ne olduğunu, bir iktidar gazetesinin baş yazısını yazan, bugüne kadar her iktidarla arası son derece iyi olan, iktidar bozulduktan sonra arkasından atıp tutmakta da hiçbir beis görmeyen, güne göre şekil değiştiren, şekil değiştirdikten sonra da o şeklin içinde sanki yüzyıllardır yaşıyormuşçasına rahat eden bir yazarın, Türkiye'deki bir yazarın bugün yazdığı yazıdan hareket edeceğiz. Sabah gazetesinin baş yazısını yazarken bugün Mehmet Barlas öyle bir yazı yazmış ki üzerine sayfalar dolusu anlatsak yeri ama bir yandan da halimizi, hali pür melalimizi en güzel anlatan yazı olmuş. Bazılarının canının neden sıkılmadığı çok net anlaşılıyor. Hatta bazılarının aldığı talimatlarla insanların üzerindeki o gerilimi atabilmeleri için nasıl yalanlar uydurabildiklerinin çok güzel bir göstergesi olmuş. Bugün onun yazısından hareket edeceğiz. Yayının başlığında kullandığım vinyet çok özel bir vinyet. Sevgili Yılmaz, Yılmaz Aslan Türk, Otis abi çizdi. Dün akşam bana bir mesaj attı. Yayının sonunda anlatacağım size. Bugünkü yayınla o kadar alakalı, o kadar ilgili ki hani üzerinde tartışsak, anlatmaya çalışsak belki bu kadar olabilirdi. Onu da yayının sonunda duyacaksınız. Türkiye'de bu kış zor geçecek. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Sadece yükselen kur nedeniyle değil, üretimin darlığından kimse bahsetmiyor mesela Türkiye'de, tarımsal üretimin. Arada yaşanan toprak kayıplarının, sel felaketlerinin ki daha birkaç sene önce yaşadık, birkaç ay önce yaşadık bunları biliyorsunuz. Kastamonu'yu, Sinop'u, Bartın'ı unutuyor insanlar. Çok çabuk çıkıyor akıllardan. Sadece bunlar da değil. Çiftçinin girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin doğrudan ithalata yönelmesi aslında insanların üretim gücünün kırılmasının en büyük faktörü oldu. Çünkü bundan sonrasında da devleti yönetenlerden gereken desteği alamayacaklarının net bir göstergesi o. Yani ithal bölümüne başlandıysa eğer yerli üreticinin teşvik edilmesi için hiçbir gerekçe kalmıyor. Sizler de farkındasınız ve biliyorsunuz. Hal böyle olunca hem pazarda mal bulmak hem bulsan da satın alabilmek çok zor bir hale geliyor. Bir yandan da bunun yanına demin konuştuğumuz tek faktör o değil ama önemli faktör dediğimiz döviz kurlarındaki artış eklediğiniz zaman Türkiye'de bu kışın zor geçeceğini biliyoruz. İşin sadece gıda bölümü değil, mesela ısınma ve barınma bölümü de son derece sıkıntılı geçecek. Barınma bölümünü bir ayıralım. Çünkü biliyorsunuz, Türkiye'de özellikle üniversite sınav sonuçlarının belli olması, büyük üniversitelere insanların yerleşmesi, çoluğunu çocuğunu yollaması sonucu, büyük kentlerde kiralarda bir delirme hali gözlendi. Açıkça delirme hali gözlendi. Çünkü İstanbul'da mesela bir öğrencinin başını sokabileceği, hani alt düzeyde insan gibi yaşayabileceği bir evi 3000 liranın altında tutma şansı yok. Asgari ücretin 2825 lira 90 kuruş olduğu bir ülkede böyle bir kiranın tek bir öğrencinin ailesi tarafından verilebilmesi takdir edersiniz ki imkansız. Birkaç öğrenci bir araya geldiğinde de bunun ödenebilmesi imkansız. Çünkü 4 kişi bir arada kalsalar bile her birinin sadece yaşama maliyetleri, asgari düzeyde yaşama maliyetleri yine annelerinin, babalarının asgari ücretinin üzerine çıkacak. Hal böyle olunca barınma sorunu kışın en öncelikli problemi olarak gündeme geldi. Öyle ağır bir sorun olarak gündeme geldi ki neredeyse depremzedeler gibi ev arıyor şu anda insanlar. Bu kış için başlarını sokacakları bir yer, sadece bir yer. Eskisinden bağımsız olarak hatırlayın, biraz hafıza tazeleyelim. Biz bu dönemlerde iktidarın sürekli olarak doğalgazı bütün kentlere ulaştırmasına ilişkin alayı valayla söylediği bir takım övgü sözlerini duyardık. Şimdi sizin de dikkatinizi çekiyordur. İktidar televizyonları da dahil olmak üzere bir odun kömür haberi furyası başladı. Yani kömürün torbasını 80 liradan ucuza almak mümkün değil. Odunun torbasını. Kömürün torbasını aynı şekilde 350-400 bazıları 500 liradan bahsediyor. Bunun altında almak mümkün değil. Hal böyle olunca bir de bu bölümü başladı işin. Yani barınmakla birlikte tepende bir çatı olsa bile ısınabilme bölümü. Tam bu noktada işte doğalgazla şimdi eskilerde olduğu kadar övünemeyen iktidarın doğalgaz gelse bile faturasını nasıl yansıtılacağı tartışılmaya başlandı. Çünkü Avrupa'nın da yaşayacağı, hep birlikte belki bütün dünyanın büyük bir doğalgaz krizi yaşayacağı bir kışa adım atıyoruz biz. Maliyetlerin artması, pandemi koşullarının yükselmesi, insanların daha çok evde durmaya yönlenmesiyle birlikte ısınma daha önemli bir gerekçe haline geldi. Bir de eskiden herkes kendi evinde ısınabilirken şimdi başka bir yere gidip toplu halde ısınmak mesela eskisi gibi çok mümkün değil. Çünkü pandemi koşulları gündemde olduğu için diyelim ki sadece iki çay maliyetine gideyim bugün de kahvede 3 saat geçireyim diyebilme şansı yok artık kimsenin. Orada kullanılabilecek, hani yapılabilecek işler sınırlı artık. İçeri girebilmen için yaşananlar belli. Daha geçen sene, geçen kış içinde kahveciler odasının, esnaf odasının başkanına neler söylediğini hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bu kış içinde böyle bir şey geçerli değilken, yurtlar kıymete bu kadar binmişken, insanların tekil anlamda ısınmaları da son derece önemli hale geldi. Yani hem gıda hem barınma hikayesi çok ağır bir noktada. Elbette bir de insanlığın temel ihtiyaçlarından bir tanesi giyinme. Hani biz ilk çağlardaki gibi yaşamıyoruz. Öyle gördüğünüz tarihi kahramanlar gibi yakaladığı bir bufalonun kürkünü yüzdükten sonra sırtına geçirip gezemiyor insanlar. Öyle bir hayat olmadığı için haliyle ortada pek de bufalo görünmediği için insanlar başka bir yöne yönelmek mecburiyetindeler. Yani konfeksiyon alışverişi ya da çok zevkli, çok paranız varsa şahsınıza özel tergi, otkütür, terzi kesimiyle otkütür bir şeyler giymeniz mümkün. Ama bunun da maliyeti çok arttı. Çünkü kelimenin içinde olduğu gibi, cümlenin içinde yer aldığı gibi iğneden ipliğe her şeye zam gelmişken gerçekten iğne, toplu iğne, dikiş iğnesi ve iplik de zamlandı. Çünkü onların da üretim maliyetlerinin içinde biliyorsunuz elektrik var. Kaçınılmaz bir şekilde. Bu maliyet yükseldiği için insanların nereye gideceği çok belli değil. Herkes kendi kaderiyle baş başa bir kışa hazırlanmak zorunda şu anda. Öyle bir hazırlık olacak ki bu aslında iktidara çok çok çok yakın olan insanlar bile inceden bir bıdırdanmaya başladılar. Görüyorsunuz örneklerini, pek çok örneğini. Ama bunlardan bir tanesi dün akşam haberlerde izlerken çok dikkatimi çekti benim. Türk İş Başkanı ilginç bir çıkış yapmış. Türkiye'de 7 milyon insanın resmen asgari ücretli çalıştığını söyledikten sonra asgari ücret seviyesinde ücret alan insanları da katarak bunların seviyesini 12 milyon civarında açıklamış. Aileleriyle birlikte Türkiye'nin %50'si neredeyse diyor. Ben tam rakamı vereyim, %53'ü yayınlarda sıkça kullanıyorum zaten. Asgari ücret seviyesinde, yani bunun 200 lira üzerinde 100 lira altında çalışan insanlar %53 civarında Türkiye'de. Ve siz ekonomik yalanlar büyütülmesine rağmen IMF'nin hazırladığı verilerle dünyada 21. ekonomi olma yoluna girmiş. Oraya düşmüşken, düşme sözü bana ait değil. Hani bir yer için çıkış tanımlanıyorsa bunun tam karşılığı da düşüş olmak zorunda değil mi? Bundan bahsediyorum işte. Bu tanımlanmışken işte sizin söyleyeceğiniz söz bir hazırlık sözü olabilir ancak. Nasıl bir hazırlık sözünden bahsediyoruz? Şöyle, biliyorsunuz her yıl İki kere asgari ücret tespit komisyonunun biz heyecanlı haberlerini takip ederiz. Bunlardan bir tanesi yılın son gününe yaklaşırkendir. Çünkü artık iktidarın kafasındaki rakam biraz daha netleşmeye başlar, verebileceği maksimum düzeye çıkar. Bir de tam bu tartışmaların başladığı gün çok üst perdeden başlar. Yani 3000 alacağız, 5000 artı alacağız, sosyal yardıma şu kadar alacağız, eve bile kreş açtıracağız falan atar tutar genelde bu görüşmelere katılan sendikacılar, iktidara yakın sendikacılar. Ama bu kez Atalay Bey ya ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki insanlar bu yıl asgari ücret rakamına çok daha fazla önem veriyorlar. Diyelim ki Türkiye'de iktidar delirdi. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde öyle bir haber var mesela. Özel sektör diyor, ücretlere %22 zam yapmaya hazırlanıyor. Vallahi bu yayını izleyen özel sektör çalışanları. Delirin. %22 zam alacakmışsınız. Gerçi Hürriyet'in sırtında yumurta küfesi yok. Yarın sallar devam eder. Ama diyelim ki asgari ücrete %20 zam geldi. Yani 2825 lira yerine siz, hatta üstünde ben tamamlayayım, yaklaşık 470 lira değil de 500 lira zam aldınız. Yani maaşınız bir anda 3300, üstünü de kapattım, 3500 liraya çıktı asgari ücret alırken. Bugünün yaşam koşulları içinde hayatınız ne kadar değişebilecek? Gelin düşünelim. Hani bir market alışverişi yapmak için sadece marketin sahibiyle selamlaştığınızda 150 lira para ödüyorken, alışveriş doğru düzgün değilken nereden biliyoruz? Ülkeyi tek başına yöneten iktidar partisinin genel başkanı 1002 lira keş para, nakit, sakallı, canlı ateşledi. Hem de tarım kredi kooperatiflerinin marketinde. En ucuz, halkım için çok uygun dediği markette. 1002 lira. Hal böyle olunca onun içinde de işte yağ gibi, deterjan gibi bir takım ürünler olmadığı düşünülünce kabaca bir 2500-3000 liralık aylık alışveriş yapmanız gerekiyor değil mi? Benim size yaptığım zamla birlikte, tamamen ben yaptım bunu, 3500 liraya bile çıksa insanlar geçinemeyecek. O yüzden Türk İş Başkanı'nın söylediği son derece önemli bir gibi görünen son derece boş bir laf. Bu görüşmelerin içinde dışarı çıkartılacak. Peki neden andık bunu burada? Çünkü biz bir şeylere razı edilmeye çalışıyoruz, çalışılıyoruz. Bütün bu ülkenin yaşayanları, o asgari ücret seviyesinde yaşayan %53'lük insan grubu bir şeye razı edilmeye çalışılıyor. İşte sabah yayının farklılaştığı bölüm de burası oldu. Çünkü Sabah gazetesinin baş yazarı Sayın Mehmet Barlas, her zaman bütün iktidarlarla arası çok iyidir, iktidarlar tarafından sevildiği sürece canı hiç sıkılmaz ve onlarla uyumlu yazılar yazmaya devam eder. Ama bugünün iktidarıyla acayip bir ilişkisi var arasında. Gerçekten artık bunu tanımlayabilecek bir yöntem bulamıyoruz. Çünkü gerçekten bir entelektüel birikime sahip olduğunu da bildiğim bir insan Mehmet Barlas, kalemini çatır çatır satmaktan vazgeçmiyor. Hakikaten çatır çatır satmaktan. Bugün öyle bir yazı yazmış ki yazı aslında çıkarken başlığından itibaren ne olduğunu bir parça anlatıyor. Türkiye'nin kıymetini bilelim yazının başlığı. Kuşkusuz hiçbirimizin itiraz edemeyeceği bir şey bu. Elbette insan yaşadığı ülkenin kıymetini bilmeli, sevmeli. Zaten sevmek hani içeriden, içinde beslenirken bir yandan genlerine de işliyor insanların. Yalnız Barlas'ın söylediği başka bir şey. Diyor ki, Türk seçmenleri olarak yaşadığımız çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kimlerin? Türk seçmenlerinin. Seçmen olmayanların hayatı yok mu bu ülkede? Mesela 18 yaşının altında olup sokakta bir muhalefet partisinin liderinin boynuna sarılarak ağlamak dışında bir çare bulamayan 17 yaşında bir çocuğun seçmen olmadığı için bir hakkı yok mu? Bilmesi gerekmiyor mu mesela bunları? Sayın Barlas ona da anlatacaktır. Örneğin hayat pahalılığı. Lütfen dikkatli dinleyin. Düşünün ki şu anda İngiltere'de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkan vitrinleri bomboş. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz. Sadece fiyat pahalılığı biliyoruz. Çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben yazının dördüncü cümlesi bu. Çok ağır küfrettim burada. Çok ağır. Yani sabaha başlamayı, gazete anlamında değil, yeni günün sabahına başlamayı çok da beraberinde getirmeyecek, doğrusunu isterseniz hak etmeyecek bir küfür, ağır bir küfür salladım. Çünkü burada ne diyeceği kendisinin de çok iyi bildiği Antep kültüründe anlatılır zaten. Ağzının domalmasından Ömer diyeceğin belli derler Antep'te. Anlatıyor kendisi. Dünyanın en zengin ülkesi Norveç'in 5 milyon 300 bin nüfusu, kişi başına 95 bin dolar geliri var. Ve bugün Norveç doğayı korumak için yaptığı doğalgaz anlaşmalarının, araştırmalarının durmasına son verdi. Kazılar yeniden başladı. Yani bu araya karışmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi enflasyon %5,5 ancak aranan pek çok mal stoklarda yok. Hangileri onlar? Hangileri? Artık tamamen iktidar partisine oy veren, sorgulamayan insanlara yönelik yazılar yazıyorlar. Koskoca Mehmet Barlas. Düşünsenize Emre Hoca'nın, Emre Kongar'ın ciddiye alıp karşısına oturttuğu bir adamdan bahsediyoruz ya. Amerika'da bazı mallar yok stoklarda. Nedir onlar? Raptiye mi mesela? Amerikan halkı raptiyesizlikten mi ölüyor şu anda? Geçen gün Putin salgın döneminde talep düşeceği için Amerika'nın ve bazı Batı ülkelerinin petrol üretimini azalttıklarını ve bu yüzden şimdi petrol ve akaryakıt sıkıntısı olduğunu söylemişti. Evet, Ama şunu da eklemişti. Tedarik zincirindeki kırılma yaşanmazsa eğer, var olan ham maddesiyle birlikte petrol üreten ülkeler bu süreci gayet rahat çevirebilirler. Hatırlıyor muyuz? Bu bölüm kullanılmıyor yazıda. Önemli değil, çünkü önemli olan iktidara takla atabilmek. Ne diyordu? Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz. Biz hayat pahalılığı biliyoruz. Fiyat pahalılığı biliyoruz sadece. Bakın, bu %100 bir utanmazlık yazısı. Tarihe bir ibret vesikası olarak geçmesi lazım. Kesilip saklanması, hatta bence yaşanacak ilk seçime kadar bu yazıyı mutlaka bir A4 kağıdına basın, buzdolabınızın üzerine asın. Buzdolabının içinde olmayan her malın nasıl aşağılık bir zihniyetten kaynaklandığını görün diye. Mutlaka bu yazı olsun. Bilmemiz gereken gerçek şu: dünya eskisi gibi değil. Bu dünya daha yoksul, daha insafsız, zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul oldukları bir dünya. Bütün bu dengesizlikler insanların günlük hayatını acı şekilde yansıyor. Örneğin biz sağlık tesisleri bakımından dünyaya örnek ülkelerden biriyiz, ama en gelişmiş ülkelerde hastanelerde yer olmadığı için insanlar sokaklarda ölüyor. Şu anda Türkiye vaka yoğunluğunu nüfusa oranladığınız zaman dünyada en önde gelen Covid kayıplarına sahip. Günde 200 insanın üzerinde kaybediyoruz biz. Günlük vaka ortalamamız neredeyse 28 bin bizim. Ve Mehmet Barlas yalan söylemekte bir beis görmüyor. Onun için bir önemi yok. Sallanabilir. Çünkü bu yazıyı kimsenin okumayacağını, kendi yandaşlarının, onlar için yazı yazdığı insanların okumaktan uzak insanlar olduğunu çok iyi biliyor. Onun amacı burada yaşamasına yol açan, yani sebebi hilkati olan insanlara şirin gözünü görünebilmek. Ayrıca Türkiye'nin hedef olduğu saldırılar dünyanın pek az ülkesi için söz konusu. Hangi saldırılar mesela bunlar? Ekonomik saldırılar mı? Kur saldırıları mı? Ben size söyleyeyim. Bir ekonomist olarak söyleyeyim. Sayın Barlas değil, ben bir ekonomistim. Bu rahatlıkla size söyleyebilirim ki Türkiye'de son 3 gündür dövizin yükselme nedeni ekonomik saldırı falan değil. Tamamen cehalet, başka hiçbir şey değil. Cehalet, altını çizerek söylüyorum size. Ve bu 7 harflik kelime aslında bizim bugünümüzün belirleyicisi: cehalet. Bilimle mücadele etmek, bilimle kavga etmek, aşısından tutun ekonomisine kadar, siyasetinden tutun dış politikasına kadar. Dünyanın görmekten midesi bulandığı adi aşağılık katiller grubunu ciddiye alıp karşısına oturtan bir zihniyet bu. Ve şimdi insanlar bunu anlatıyor. Diyor ki, Türkiye insanların refahı için harcaması gereken paranın önemli bölümünü askeri harcamalara ayırıyor. Şu anda yurt dışında 44 bin askerimiz var. Ayrıca 84 milyon nüfuslu Türkiye 5 milyon göçmeni konuk ediyor. Onlara iş buluyor, okul buluyor, hastane buluyor. Sebep? Sebep? Bunu konuşalım o zaman. Mesela bizim yurt dışı operasyonlarda, mesela Afganistan'ın bölünmesinde, Pakistan'ın riskli halinde bizimle ne alakası var deme lüksümüz yok mu? Neden İran yapmıyor aynı şeyi? Mehmet Barlas bunu sorgulamıyor. Onun böyle bir derdi yok. O sahibine şirin görünmeye çalışıyor. Eminim şirin buluyordur. Kısacası dikkat: ne kadar şikayet edersek edelim ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz. Geçmişte hiç yaşanmamış krizlerin üstesinden geldik. Hayal bile edemediğimiz altyapılara sahip olduk. Mesela otoyollar, köprüler, geçiş ücretleri, garantiler, 5 insanın Türkiye'de bütün şürekasıyla birlikte zengin edilmesini gördük. Mesela dandik vakıfların, çakma derneklerin, belediye kaynaklarından nasıl beslendiğini gördük. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim size mesela. Nasıl o insanlara kütür kütür para ödendiğini, sadece onların değil, mezun oldukları bir maden gibi davranılan, altın cevheri varmış gibi davranılan okullara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl 15 milyon 300 bin lira zamanında okulun tefrişi için para harcandığını göreceğiz. Bu mudur mesela hayal bile edemediğimiz altyapı? Bayramlarda otoyollar, karayolları ücretsiz deyip sadece devletin elindekiler yalnız deyip eklemek midir mesela altyapıyla övünmek? Dünyada elektrik sistemi üzerinden arızaların bu kadar sık yaşandığı bir ülke olmak mı mesela? Bilmiyorum, Sayın Barlas için böyle galiba. Ve son cümle: ve Orta Doğu denilen istikrarsızlık coğrafyasında bir devlet olarak dünyaya örnek konumdayız. Yalan söylüyorsunuz Mehmet Bey. Gerçekten yalan söylüyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu'da gerçekten bir yıldız gibi 1923'te parlayıp ardından bu coğrafyadaki pek çok yeni kurulan devlete örnek olmasının tek temel gerekçesi vardı: bölgesindeki demokratik ve laik tek cumhuriyet olması. Bugün biz bu niteliğimizi kaybediyoruz. Artık laiklik anayasanın içinden çıkartılabilir mi diye tartışan bir iktidarla yönetiliyoruz. İktidarın bileşenleri, ortakları, yancıları, yalakaları bunları konuşuyorlar. Sonra üzerlerine gelindiğinde ya da mesela Afganistan örneği sosyal medyada parlamaya, patlamaya başladığı zaman ben böyle bir şey demedim deyip çıkıyorlar. Gerçekten hiçbirinin böyle bir derdi yok. Hiçbirinin. Onlar günü geçirmeye çalışıyorlar tıpkı sizin gibi. Yani sahibine şirin görünmek için hiçbirimizin aklımızdan çıkarmamamız gereken. Şu alçakça cümleyi kurabiliyorlar mesela. Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz. Biz sadece fiyat pahalılığı yaşıyoruz. Bunu kurabiliyor insanlar. Bazılarının hayatı çok rahat. Gerçekten onlar mesela geçiş garantisiyle yüz binlerce yolcunun asla gelmeyeceği bilinen havaalanlarına 300 kişi indiğinde hiç üzülmüyorlar. Mesela Kütahya Zafer Havaalanı'nda yolcunun olmaması onların canını sıkmıyor. Ama Türk Hava Yolları'nda çalışan pilotlar maaşlarının sadece %50'sini alabildikleri için uluslararası hava yollarına gitme yöntemleri arıyorlar. Bu ülkede hekimler kaçıyor. 8 bin hekim kamu hastanelerinden istifa ediyor. Çalışma koşullarının ağırlığında tıpta yaşanan, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarından kaçıyor. Bunların içinde 5000'e yakını yurt dışına gitmek için başvuruda bulunuyor. Ve sizin bir bakanınız kerameti kendinden menkul sadece hatta podyuma bile çıkartılmadan bakan yapılanlarınızdan bir tanesi diyor ki kendi sözünden okuyayım hatta size hani benim üzerimde kalmasın ben bir şey yapmış olmayayım diyor ki mesela gençler Türkiye'den kaçmak istiyorlar diye bakmamak lazım. Dünyayı tanımak istiyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu beyefendi Vedat Bilgin adı. Yani işi doğrudan bu çocuklara iş bulmak olan bir insan. Onlar kaçmıyorlar diyor. Onlar dünyayı tanımak istiyorlar. Peki dünyayı tanımak isteyen bir insan Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden birini kazanmışken hayali neden New York'ta garsonluk yapmak olur? Mesela bunu hiç kimse açıklamıyor. Hiç kimse anlatmıyor. Çünkü Mehmet Barlas'ın yaptığı gibi yalanlar üzerine kurulmuş dandik bir dünyada yaşamak hepsinin çok işine geliyor. Öyle olduğu zaman canınız çok fazla sıkılmıyor sizin. Gerçekten bu yalanlara inanırsanız, bu yalanların üzerinden giderseniz. Bazılarınız şunu söyleyebilirler. Neden Mehmet Barlas'a bu kadar önem verdin ki? Bugünün yayınını neden ona ayırdık? Çünkü bu yerleştirilmeye çalışılan bir zihniyetin temsilcisi. Onun oluşturucularından bir tanesi. Sokakta o enine çizgili tişörtlerle çıkıp gencecik çocuklara telefonunu çıkart diyen alçaklar var ya, işte onlar bu yazılardan besleniyorlar. Bu yalanlarla yürüyorlar. Yani diyorlar ki sen yokluk bilmiyorsun, ben biliyorum, sen sadece hayat pahalılığı biliyorsun. İyi ama senin yokluk dediğin şey bu ülkenin kendi kaynaklarının içinde kavrulabilmesine yol açarken bugün o kaynakların hiçbirine ulaşacak parası yok bu ülkenin insanların. Bak demin öne sürdüm. Bir iddia olarak tekrar söylüyorum. Bugün maaşlara sadece %20 değil %25 bile zam yapılsa insanlar yine aç kalacaklar. Çünkü bu ülkede para yok artık. Üretim yok. Bu ülkede umut yok edilmeye çalışılıyor. Her şeyin ötesinde. Ve bir grup insan iyi yaşasın diye ülkenin kalanı tamamen köleleştirilmiş durumda. Herkes ama herkes bu düzenin devamı için çalıştırılan, kırbaçlanan köleler haline dönmüş durumda. Bunu kapitalizm, sosyalizm ayrımına falan getirmek istemiyorum. Öyle bir derdim yok. Ama bu ülkenin siyasete çok uzak insanlarının da sadece gündelik hayatının içinde görebildikleri gerçekler bunlar. Mehmet Barlas'ın söylediği yalan. Biz yokluk nedir bilmiyoruz, fiyat pahalılığı biliyoruz. Ama o fiyatı ödeyecek ne paramız var, ne ödeyebilsek kendi ülkemizde üretebildiğimiz tek bir ürünümüz var artık. Bazılarının hayatı çok kolay. Bazılarını paralarını topaklıyorlar. Çok büyük küreler haline getiriyorlar. Yuvalarına taşıyorlar. Bugünkü vinyet çok önemli dedim size. Gerçekten benim için de bugüne kadar Yılmaz'ın yaptığı vinyetlerin içinde en anlamlıları, en önemlilerinden bir tanesi. Dün akşam saatlerinde bana bir mesaj attı Yılmaz ve dedi ki, yurt dışına para kaçıran vatanseverleri çizdim. Bok böcekleri gibi. Bok böceği ilginç bir hayvan. İlginç bir hayvan. Küçücük de olabiliyor. Yani 3-4 milimetrelik ufacık bir böcek de olabiliyor. 5-6 santime kadar büyüyebiliyor da çok büyükleri var. Yalnız bu hayvanın bir özelliği var. Doğada pislikle beslenen hayvanların en önde geleni. Hatta bazılarına göre tek olanı. Bu insan ve hayvan dışkılarının içinde yaşıyor. Öyle ilginç bir hayvan ki o pisliği O boku yuvarlıyor. Kafası sürekli doğuyu gösterecek şekilde 30 parmaktan oluşan iki elini toprağa dayıyor. Ayaklarıyla bir küre yaptığı o pisliği yuvasına yuvarlıyor. Neden biliyor musunuz? Yavrularını içinde yetiştiriyor çünkü. Yani yavruları o pisliğin içinde büyüyor. 24 gün süresi. 24 günün sonunda o küreyi yine kafası doğuyu gösterecek şekilde arka ayaklarıyla iterek en yakın su birikintisine götürüyor. Suyun içine yuvarlıyor. Suyun içinde o pislik dağıldıktan sonra yavrular ortaya çıkıyor. Yani pisliğini, kendi pisliğini, topladığı pisliğini hem bir beslenme aracı hem de aynı zamanda çoğalma aracı, bir çoğalma garantisi olarak kullanıyor. Bugün Türkiye'de ne kadardır bilmiyorum ama bu hayvanın bir özelliği daha var. Dünyada bütün coğrafyalarda yaşayabiliyor. Bir tanesi hariç Antarktika. Çünkü bu böyle çok kuru ve çok soğuk havayı sevmiyor. Yani barınma problemi olsun istemiyor. Tepesine çatı kuracak, en azından toprağa kazıp bir yuva inşa edebilecek küçücük bir alan arıyor kendine. Ondan sonra milyonlarcası ortalığa saçılıyor. Özelliği şu, çok dirençli bir hayvan. Çok çok çok dirençli bir hayvan. Pisliğin içinde pislikle oynayarak yarısını yiyip yarısını da yavrusunu büyüterek hayatını bir şekilde idame ettiriyor. Ve nesiller boyu o kadar çoğalarak devam edebiliyor ki. Bok böceği sadece azimli değil. Bok böceği pislikle barışık. Bazıları gibi pislikle o kadar barışıklar ki o pisliği insanlara tertemiz yavrularının çoğalma aracı olarak bile satabilecek kadar alçak bazıları. O pisliğin içinde insanlara güzel bir hayat vaat edebilecek kadar alçak. Sonrası çok kolay. Ön ayaklarının üzerine dikiliyorlar. Kafaları doğuyu gösteriyor hep. Tesadüf. Ayaklarıyla iterek, çok büyük bir direnç göstererek o pislik kürelerini yuvarlamaya başlıyorlar. Yuvarlıyorlar, yuvarlıyorlar, yuvarlıyorlar. Kendileri için yuva olarak belirledikleri yere götürüyorlar. Ondan sonrası bazıları için çok kolay işte. İçinden yavrusu da çıkıyor, gıdası da çıkıyor. Her türlü pisliği pisliğin içinde devam ettirebiliyor. Ve insanlar sorduğu zaman diyor ki, ben böyle yaşıyorum. Bu benim hayatım. Benim adımda da olan bu pislik, yaşamımın devamı için gerekli olan pislik. Bok böcekleri çok dirayetli hayvanlar. Ve çok haysiyetli hayvanlar. En azından oynadıkları pisliğin, yaşamlarının devamı için jeolojik anlamda ne kadar önemli olduğunu açıklayabilecek durumdalar. Keşke herkes içinde bulunduğu pisliği bu kadar rahat tanımlayabilseydi. Keşke herkes kendi içinde bulunduğu pisliği bu kadar rahat, bu kadar güzel, bu kadar detaylı yaşamına yansıtabilseydi de o pisliği başkalarına pazarlamak zorunda kalmasaydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, haftanın sonuna geldik yalnız artık. Pazartesiye kadar eğer ikinci yayında görüşemeyeceksek veda vaktidir. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. İkinci yayında görüşeceklerimiz için bir saat sonra randevumuz var. Diğerleri için çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü şahane bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.